Ayrım 7. Gafille Soytarı, Özlem Peker, sayfa 117. Kaynattığı otların kokusu genzini yakmıştı şifacının. Öksürmemek için kazandan uzaklaştı. Yeterliydi zaten bu kadar kaynaması. Şimdi sıra dışarıdakilere ne yapmaları gerektiğini anlatmaktaydı. Çıktı mutfaktan şifacı elinde ilacı doldurduğu bir büyük bir de küçük iki şişeyle ve düşünceli adımlarla avluya ulaştı. Gafil, soytarı ve vezir de saraya yeni dönmüş avludaki eski yerlerini almışlardı. Lafı dolandırmadan yapılacakları anlattı onlara şifacı. Bir de bunları neden yapacaklarını. Hazırladığı ilacı hiç ama hiç kimse içmeyecekti. Çünkü unutkanlık da ilacın yaratacağı etki. Amacı onu insanlara illeti bulaştıran dertliye içirmekti. Kim miydi dertli? O rüyaların baş düşmanıydı. Annesinin anlattıklarından tanıyordu şifacı onu. Çünkü annesi de bir şifacıydı kendisi gibi ve dertli hakkında çok şey bilirdi. Rüya görmenin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü diye sordu şifacı. Onun az önce söylediklerine aklı takılmış olan diğerleri bu soruya bir anlam veremediler. Cevabı beklemedi zaten şifacı ve konuşmaya devam etti. İnsanların dışında bir dünya olduğu gibi içlerinde de bir dünyaların olduğunu söyledi. Uyanıkken yaşadıkları kendi dışlarında gelişirken rüyalar iç dünyalarında erişebildikleri yerde ve bildiğimiz dünya herkes için aynıyken iç dünyalar birbirine hiç benzemezlerdi. Kimininkinde denizler bol, kimininki dağlarla çevriliydi. Fakat her nasıl olursa olsun herkes için muhteşem bir şeydi kendi iç dünyasında dolaşabilmek. Ne de olsa orada hükümdar kendileriydi. Uykuya daldığı ilk saniyelerde gökyüzünden sarkan bir salıncak karşılardı herkesi. O salıncağa binip giderek daha yükseğe doğru havalandıkça da dalardı insan derin bir uykuya. Uyandığında kimse hatırlamazdı salıncağı. Çünkü derin uykudayken gördükleri henüz daldığı zaman gördüklerine baskın çıkar, unuttururdu onları. İstediği zaman istediği yerde salıncaktan atlayıp gönlünce gezerdi insan kendi dünyasında. Bazen zorlu yerlerde dolaşır, bazen unutulmaz güzelliklere dalar giderdi. Rüya bitmek üzereyken de otururdu yine salıncağa ve önce hızlanır, ardından da yavaşlayarak geçerdi uyanma aşamasına. Tam uyanacağı anda da ayağını yere sürterek durdururdu salıncağı. Sonra da atlardı aşağıya. İnsanlar bu eğlenceli mi eğlenceli tahttan atladıkları anı da genellikle hatırlamazdı uyandıklarında. Sadece arada yaşananlar kalırdı akılda. Korkunç yerlere gitmiş, kötü şeylerle karşılaşmış olduklarında bile kendi dünyalarını gezmiş olmak rahatlatırdı insanları. Çünkü hükümdarlar her zaman bilmek isterlerdi ülkelerinin her bir karşını. Ne var ki iç dünyalarında gezemezse insanlar daralıp bunalırlardı, mahkum olurlardı dışlarındaki dünyaya. Orada kapladıkları o ufacık yerde sıkışıp kalınca da unuturlardı kendi dünyalarının hükümdarı olduklarını. Nice yollar da gitseler yeryüzünde alamazlardı kendi ülkelerindeki bir adımlık yoldan aldıkları zevki bile. Dertli de çok iyi bilirdi bunu. Bundan da onun insanların rüyalarına sızması ve kopartması insanların kendi ülkeleriyle bağlarını. Asılıp çekerlerdi çeker salıncakların iplerini. Bazen uzun sürerdi koparması, bazense daha çabuk. Kiminin rüyasına yıllarca girmesi gerekirdi. Kimisi için de yeterdi dertliyle birkaç ay süren dostluk. Salıncağının ipinin kuvvetine bağlıydı her şey. Rüyasında yerde yatan bir salıncak görenlerin ise ölüm olurdu sonu. Ben hiç rüya görmem diye araya girdi vezir. Öyleyse dertli benim rüyalarıma nasıl musallat olmuş olabilir? Görüyorsundur da hatırlamıyorsundur dedi şifacı. Ya da tembel bir hükümdarsındır belki. Gezmiyorsundur pek ülkeni. Tahtından yönetiyorsundur her şeyi. Bunca konuşarak vakit kaybettiklerini düşünen gafil ilaca getirdi lafı. Peki ne yapacaksın o kaynattığın otları? Dertliye içirmek için gecikiyor olmayasın dedi. Elindeki şişeye baktı şifacı. Hayır, geç kalmıyordu ilaç. Henüz kıvamını almamıştı. O yüzden de konuşmaya devam etti. Dertli rüyama gelip de ben bunu ona içirtinceye kadar bu ülkede bir tek ben uyuyacağım. Başka kimse gözünü kapatmazsa da her şey yoluna girecek umarım. İyi de elindeki ilaç neyin nesiydi, neye yarardı? Onun hafıza kaybına yol açan bir karışım olduğunu söyledi şifacı. Onun rüyasından bunun rüyasına atlayarak dolaşan dertlinin bu ülkeyi kendine oyun yeri olarak bellediği kesindi. Onun buradaki insanları unutmasını sağlayacak bir ilaç da elindeki şişenin içindeki. Yeni bir yer mi bulurdu artık kendisine, yoksa hepten mi unutup bırakırdı o sevimsiz uğraşını, bunu kestiremiyordu şifacı. Ama her hal ve karda elini eteğini bu ülkenin insanlarından çekeceğine emindi. Dertlinin derdi nedir diye sordu soytarı. Şimdi anlatamam dedi şifacı. İlaç kıvamını aldı. Ben artık uyumalıyım. Söylediğimi başarabilirsem eğer, elimdeki şişe ben uykudayken boşalacaktır. Onu doldurmayı unutmayın. Sık sık kontrol edin ve sakın boş bırakmayın. Bunu söyler söylemez de bulduğu ilk yere taşın üzerine kıvrılıp uzandı. Dur dedi gafil, dur biraz. Ya dertli onu kovalamaya çalıştığını anlar ve sana bir kötülük yaparsa? Ya uyanamazsın uykudan? O zaman ne yapacağız? Yanıtlamadı şifacı. Kendisi de bilmiyordu cevabı. Sakın telaşlanmayın, saatlerce kalkamazsam dedi. Ve sakın üzülmeyin eğer dertli beni alt eder de bir daha asla uyanamazsam. Ben yaşayacağım kadar güzel yaşadım. Genç bir kadın olmasına rağmen bu şekilde konuşuyor olmasına şaşırmıştı soytarı. Gafille vezir de hayret etmişlerdi elbette ama bilmiyorlardı ki hayatı severek yaşadığı için şifacının 100 yaşına denk yaşanmışlığı vardı. Saklı dağ diye bir yerin olmadığını da bilmiyorlardı şifacının çabucuk uykuya dalışına tanık olan bu üç insan. Saklı dağ şifacının ta kendisiydi. Pazarlarda dağlardan topladığı otları satarak hayatını kazanırdı o. Sıradan birisiydi yani. Fakat ne zaman insanların saklı dağı aradığını duysa anlardı kendisine ihtiyaç duyulduğunu ve ancak o zaman şifacı olurdu. Çare bulduğu için de insanların dertlerine bir başka görünürdü o zaman herkesin gözüne. Pazarcıyken kendisine dikkat bile etmemiş olanlar büyütürlerdi onu akıllarında ve kalplerinde. Şu anda onun rüyasına girmekte olan dertli ise onun ne sıradan yüzünü tanırdı ne de şifacı halini. Yine de bilemiyordu dertli ilk kez rüyasına girdiği bu kadından kendisine bir zarar gelip gelmeyeceğini. O yüzden de onun salıncakta sallanmaya başladığını görünce ileride durmuş, yaklaşmamıştı önce. Yanına gelmesini işaret etti şifacı ona. Gel de birlikte sallanalım. Önce yanaşmadı dertli bu teklife ama salıncağın giderek hızlandığını görünce biraz kararsız kalsa da bindi şifacının yanına. Hızlandı salıncak ve başladı aşağıdaki manzaraya büyümeye. Şifacı bir eliyle havada asılı duran ipi tutmuş, diğer elinde ise ilaç şişesini taşımaktaydı. Lafa nasıl başlayacağını düşünürken gözleri dertlinin şişeye takılan gözleriyle karşılaştı. İçinde ne olduğunu sordu dertli. Şimdiye kadar rüyasına yanında dışarıdan bir şey getirmiş olan kimse görmemişti. İstediği fırsatı yakalayan şifacı atıldı. Bu benim ilacım. Rüyam güzelse bile kabusa dönüşür bunun içince. Başım uyuşur ondan birkaç yudum alınca. Birkaç yudumdan sonrasını ise ne sen sor ne de ben söyleyeyim. Merak etti dertli ama denemeyi istemedi. Bunu fark eden şifacı ufak bir yudum içti şişeden. Belli ki dertlinin hafızasındaki her şeyi silip ona bu ülkedeki insanlardan el ayak çektirmek için kendi hafızasını da feda etmesi gerekecekti. Neden kendi rüyasına girdiğini sordu şifacı dertliye ve kim olduğunu, ne yaptığını da elbette. Gökyüzünde başka hiçbir rüyaya rastlayamadığı için mecburen onun rüyasına girdiğini söyledi dertli. Hayatı, yaşam sevincinin zerresine bile sahip olmayan bir adamın rüyasında başlamıştı zamanlardan bir zamanda. Ülkelerden bir ülkede. Kimseye tahammülü olmayan bir adamdı bu, hatta kendine bile. Her şeyi de dert edip dururdu. Aslında yaşıyor olmanın kendisi başlı başına bir dertti ona göre. İnsanlara tahammül tükenince ama yalnız kalmayı da istemeyince kendisine benzeyen bir arkadaş edinmişti rüyalarında. Adam ölmeden hemen önce de onun karısının rüyasına atlayıp kurtarmıştı paçasını dertli büyük bir başarıyla. O gün bugündür de rüyalarda yaşamakta, rüyalarda dolaşmaktaydı. İn de değildi cin de. Kendisi de bilmiyordu neyin nesiydi. Bir adı yoktu aslında. Fakat çok eskilerde rüyasına girdiği bir şifacı ona dertli ismini vermişti. Diğer insanlarsa unuturlardı genellikle rüyalarında onu gördüklerini. Yalnız şifacılar unutmazlardı onu. O yüzden de onların rüyalarına denk gelmekten korkup çekinirdi. Sen şifacı değilsin değil mi diye sordu dertli lafını yarıda kesip. Şifacı ne demek dedi şifacı. Onun sıradan bir insan olduğunu anlayınca rahatladı dertli. Nasıl olsa diğer insanlar bu kadın da kendisini ve söylediklerini hatırlamayacaktı uyanınca. Aklında sadece karanlık yerlerde gezdiği ve bunaldığı kalacaktı. O yüzden de devam etti. Mutlu insanlara dayanamam hiç, haberin olsun. Çok sıkıcıdır dostlukları. Yanlarında ağız tadıyla şikayet edemezsin. Gönlünce dertlenmene bile izin vermezler. Sonra da eğilip şifacının kulağına fısıldadı. Aramızda kalsın, mutlu biri olduğunu anladıklarımın salıncağına daha kuvvetli asılırım. Çünkü diğerleri için bana pek ihtiyaç yoktur. Onlarınki zaten gevşektir. Yaşamayı sevenlerinkine gelince usul usul zayıflatır iplerini. İndiririm yere o zavallı tahtadan eğlencelerini. Sevdim seni dedi şifacı. Ben de sevmem mutlu insanları. Mutsuzlarını da sevmem. Haklısın. Ben de senin gibiyim sanırım. Sevmem hiçbir insanı. Ardından da ufak bir yudum daha aldı ilaçtan ve yine teklif etti dertliye. Bu sefer reddetmedi dertli ve biraz içti. Yüzü güldü ardından. İçindeki her neyse tadı berbattı. Bir yudum daha aldı ve bir yudum daha. Ardından geri verdi. Sevmişti bu kadınla sohbet etmeyi ve diğerleri gibi öyle budala budala gülümsemediğine göre de anlaşılacaklardı iyice. Hep böyle olacaksa arkadaşlıkları onun salıncağının iplerini gevşetmekten vaz bile geçebilirdi belki. Dedi dertli şifacıya. Bugün rüyanda nereye gideceksin? Aşağıdaki manzaraya baktı şifacı ve bütün sessiz sakin yerleri görmezden gelip fırtına esen bir bölgeyi işaret etti. Şuraya gideceğim. Bayılırım huzursuz rüyalara. Bu kadını çok ama çok sevmişti dertli. Salıncağın hızını kesip fırtınanın yakınında aşağı atladılar. İlaç şifacıyı henüz fazla etkilememişti ama başı biraz uyuşmaya başlamıştı sanki. Bu ilaç uyuşukluk mu veriyor biraz diye sordu dertli. Uyuşukluğun birazdan çok güzel bir duyguya dönüşeceğini söyledi şifacı. Çok geçmeden de mideleri bulanmaya başlayacaktı. Akıllarının da bulanacağını söylemedi tabii. Konuşurken elindeki boşalmaya yüz tutmuş olan şişeye baktı şifacı ve içinden gafilin ona ilaç eklemeyi hatırlamasını diledi. Aynı anda gafil, soytarı ve vezir yerde kıvrılmış uyumakta olan şifacının başını beklemekteydiler. Şişenin boşalmaya başladığını ilk fark eden gafil oldu ve hemen üzerine ekledi. Yarım saat sonra da yaptı aynısını. O sırada dertli kendisini anlatıp durmaktaydı. Öyle dalmıştı ki gevezeliğe fark etmiyordu bile şişenin boşaldıkça yeniden dolup taştığını. Fırtınanın ortasına doğru ilerledikçe iyiden iyiye çenesi düşmüştü sanki. Şifacı ise mümkün olduğunca az konuşmaya gayret ediyordu ve açık tutmaya hafızasını. Öyle şiddetlendi ki fırtına, dertlinin söyledikleri duyulmaz oldu neyse ki. Üç şeyi bulunca dertlinin içtiği ilaç geri dönüp salıncağa binmeyi önerdi şifacı. İstemeye istemeye kabul etti dertli. Amma kuvvetliydi bünyesi. Şifacının midesi üç lokmada bulanmaya başlamışken o üç şeye rağmen hala güçlü kuvvetle ayaktaydı. Binince salıncağa sordu dertli. Az önce içinde yürüdüğümüz fırtınanın hikayesi neydi? Cevap vermek istedi şifacı ama yapamadı. Hatırlayamıyordu bir zamanlar yaşadığı ruhundaki o fırtınanın çıkış nedenini. O zaman telaşlandı işte. Demek ilaç kendisini sandığından çok etkilemişti. Öyleyse bir an önce salıncağı hızlandırıp sonra da durdurması gerekirdi. Çünkü uyanamadan hafızasını tamamen kaybedecek olursa uyuduğunu unutup bir daha gözlerini açamayabilirdi. Onun telaşı dikkatini çekti dertlinin. Neden acele ediyorsun ki diye sordu. Yoksa sevmedin mi benimle sohbet etmeyi? Oysa birbirimize çok benzediğimizi sanmıştım. Başkalarına hiç bu kadar açılmamıştım. Onu dinlemiyordu şifacı. Aklının henüz uyuşmamış olan yerleriyle düşünmeye uğraşıyordu hızlı hızlı. Nasıl unutturacaktı ona bu ülkenin yolunu, adresini ve insanlarını? Yoksa işe yaramayacak mıydı ilacı? Salıncak iyice hızlandığında umudunu yitirmeye başladı şifacı. Ayağını uzatıp salıncağı durdurmak ve uyanıp kendisini kurtarmakla ilaç bir ihtimal etki edene kadar dertlinin yanında kalmak arasında kararsızdı. Dertli şifacının yüzüne bakmıyordu artık. Somurtmuş oturmaktaydı. Derken çekip aldı şifacının elindeki şişeyi ve bir çırpıda kalanı midesine boşalttı. Aynı anda sarayın avlusunda şişeyi yeniden doldurmak üzereydi gafil. Fakat durdu onu soytarı. Bunda bir tuhaflık olduğunu, kötü giden bir şeyler olabileceğini söyledi. Bunca ilaca çoktan halletmiş olmalıydı şifacı işi. Gafil de tuhaf bulmuştu durumu. O yüzden bıraktı ilacı ve şifacıyı uyandırmaya çalıştı. Fakat nafile. Açılmadı kadının gözleri. Telaşlanmamalarını söyledi vezir. Uzun süre uyanmasa, merak etmemelerini söylemişti ya şifacı. Büyük ihtimalle hala dertliyle uğraşmaktaydı kadın. Vezire hak verdiler soytarıyla gafil ve şişeyi bir kez daha doldurdular. Boş şişenin aniden dolduğunu gören dertli korkuyla şişeyi elinden fırlattı. Yoksa sen şifacı mısın? Ne biçim bir ilaç bu diye bağırdı. Biter bitmez yeniden nasıl doldu? Şifacı olmadığını söyledi şifacı ama inandıramadı yanındakini. Paniğe kapılan dertli salıncaktan atlamak istedi. Midesi de bulanmaya başlamıştı sanki. Onun yakasından yakaladı şifacı ve yeniden hızlandırdı yavaşlamaya başlayan salıncağı. Şifacının boğazına sarıldı dertli. Bıraksın diye kendisini. Kadının uykusunda hırıldanmaya başladığını gören gafille soytarı endişeye kapıldılar. Sarstılar sarstılar ama onu uyandıramadılar. Su dedi gafil. Koş vezir bize acilen su getir. Baksana sanki can çekişiyor kadın. Vezir su getirmeye gittiğinde kendisinin de uyuyacağını söyledi soytarı. Zaten saatlerdir zor tutuyordu kendisini. Hem belki dertliyi kendi rüyasına çekip şifacıyı kurtarabilirdi. Yapmamasını söyledi gafil. Bu çok tehlikeliydi. Fakat vezirin yetiştirdiği suyu şifacın başından aşağıya dökerken dikkati dağıldığı için soytarının gözlerini kapadığını fark etmedi. Aynı anda yüzüne çarpan suyun etkisiyle rüyasında sendelemiş ve dertlinin yakasını elinden kaçırmıştı şifacı. O, ilacın iyiden iyiye kendisini gösteren etkisiyle nerede olduğunu ve ne yaptığını unutmuş salıncakla boş gözlerle sallanmaya başladığında dertli çoktan sıçrayıp geçmişti soytarının rüyasına. Yavaş yavaş durdu şifacının salıncağı ve gözlerini açtı. Kadın sarayın avlusunda. Ne var ki aklı bulanıyordu, deli gibi. Hatırlamıyordu hiçbir şeyi. Burası neresiydi? Karşısındaki adam da kimdi? Onu kendine getirmeye çalışan gafilin gözü uyumakta olan soytarıya kaydı bir an ve o zaman anladı durumu. Sarstı soytarıyı gafil ama başaramadı uyandırmayı. Su getirmesini söyledi vezire telaşlı bir sesle. Vezir ise ona yardım etmek yerine oturuverdi taşın üzerine. Uyumaya hazırlandı böylece. Soytarıyı dertlinin elinden kurtarabilirdi belki. Ne de olsa kendi ölümü yakındı. Ha bir gece fazla, ha bir gece eksik. Ne fark ederdi? Uzanmaya bile gerek duymadan olduğu yerde kapattı gözlerini vezir. Bu, soytarının uyanmasından hemen önceydi. Ya dertli? Peki o neredeydi şimdi? Neler olmuştu ki soytarının rüyasında? Kendine gelir gelmez anlattı soytarı. Daha uykuya tam olarak dalmasına fırsat kalmadan kendi salıncağına atlamıştı dertli. Sanki gökyüzünden düşmüş gibiydi. Soytarıyı atıp aşağıya olabildiğince yükseltmek istemişti salıncağı. Öyle korkmuş bir hali vardı ki ne yaptığının bile farkında değildi. Soytarı da yapışmıştı salıncağın ipine ve izin vermemişti onun kendisini ittirmesine. Tam boğuşma başlamıştı ki ikisinin arasında tuhaf bir şey olmuştu dertliye. Durduk yere gevşeyivermişti soytarının yakasındaki elleri ve birdenbire ortadan kayboluvermişti. O zaman önce yavaşlatmıştı salıncağı soytarı. Sonra da ayağıyla durdurup yere atlamıştı. İşte buradaydı sağ salim. Ya şifacının durumu? O nasıldı şimdi? İyi değil dedi gafil. Baksana boş bakıyor gözleri. İfadesiz bakmakta olan kadının koluna girip kaldırdılar onu yerden. Yüzünü yıkadılar, dolaştırdılar ama değişmedi durum. İfadesizlik hep aynı ifadesizlikti. Tüm bu telaşın içinde iki arkadaş da dikkat etmemişlerdi uyumakta olan vezire. Ancak bir süre sonra fark ettiler. Onu ve endişeyle baktılar birbirlerine. Soytarı oldu vezirin yanına koşup onu uyandırmaya çalışan ve gafildi nefesi duyulmayan adamı sırtına atıp avludan dışarı fırlayan. Onlar önde, soytarı arkada koştular bir süre. Bilmiyordu gafil onu nereye götüreceğini ve kime göstereceğini ama kendisi bir şey yapamadığına göre öylece durup bekleyemezdi. Bilinçsizce koşuyordu rastlamak umuduyla ne yapılacağını bilen birine. Sanki öyle biri varmış gibi. Ah, şifacının aklı başında olsaydı o kurtarabilirdi belki zavallı vezir ama değildi. Aklı başında değildi. Ayağı bir taşa çarpınca düşmekten zor kurtardı kendisini gafil ve ödünü patlattı omzunun üzerinden gelen vezirin sesi. Bu ne telaş, nereye götürüyorsun beni? Olduğu yerde çakıldı gafil ve yavaşça yere bıraktı veziri. Soytarı şaşkınlık içine ikisine bakmaktaydı. Ölüyorsun sanmıştık dedi gafil. Üstünü başını düzeltmekte olan veziri. Ne ölmesi dedi vezir. Eskisinden bile iyiyim. Aylardır olmadığı kadar derin bir uyku çekmişim. Hissettiğim huzur nefesime de yansımıştır belki. Tıpkı soluk alışverişi gibi duyulan bebekler gibi. Nasıl dedi gafil. Nasıl yani? Bir şey söylemedi vezir. Sadece gülümsedi. Onu tanıdığından beri ilk defa güldüğünü görüyordu gafil. Bence dedi soytarı geri dönerlerken saraya. Bence dertli benim rüyamdan seninkini atladı ve orada da ilaç etkisini gösterdiği için hafızasını tamamen kaybetti. Sonra durdu birden kaygıyla ekledi. Bir ömür senin rüyalarında kalacak olmasın sakın. Kalamaz dedi vezir. Ben hiç rüya görmem ki. Söylemiştim ya hani. Demin seni dertliden kurtarmak için çok zorladım kendimi ve birkaç saniyeliydi ne de olsa rüyaya benzer bir şey gördüm sanki. Eğer benim rüyama atlamak istediyse dertli, çok yanlış bir şey yaptı. Çünkü büyük ihtimalle boşlukta savrulup gitti zavallı. Bu fikir hoşuna gitti gafilin. Vezirin durumuna işe şaşırdı. Nasıl bir adamdı bu böyle? Kendisini zorlayıp rüya görmeyi başarmıştı. Ne düşündüğünü biliyorum dedi vezir ama vezir olmak böyle bir şeydir. Olmayacak işleri bir şekilde başarman beklenir. Zormuş dedi gafil. Ben de vezir deyip geçerdim. Yine güldü vezir. Bu aynı günde ikinciydi. Avluya girdiklerinde şifacıyı bıraktıkları halde buldular. Durumu değişmemişti. Hala tanımayan gözlerle bakıyordu karşısındakilere. Canları sıkıldı yeniden. Uçuverdi vezirin iyi olduğunu anlayınca hissettikleri sevinç. Ben, dedi gafil, bu duruma düşebileceğimi hiç tahmin etmedim. Bir önlem almıştır diye düşünmüştüm. Fakat almadıysa eğer, hiçbirimizin gücü yetmez onu eski haline getirmeye. Vezirin bile, ne var ki hiçbir önlem almamıştı şifacı. Bilmiyordu ki, hiç düşünmemişti ilaçtan kendisini de kullanacağını. Dertli içecekti sadece onu. Kendisini de içmek zorunda kalabileceğini hesaba katmamıştı. Şifacılığı iyi bilirdi ama hesap kitap işinden hiç anlamazdı. Aylar geçti ve iyileşti birer birer ülkedeki insanlar. Herkes döndü eski haline. Hancının bile yüzü ara ara gülmeye başlamıştı. Bir şifacı dönmedi eski haline. Dönemedik zavallı. Kendisi hakkındakileri başkalarından dinleyerek öğrenmeye çalıştı. Kim ne biliyorsa anlattı ona. Sen dediler, saklı dağda otururdun. Buda'nın nerede olduğunu bilmiyoruz ama belki sen bir gün bulursun. İhtiyacı olan herkesin yanına koştuğunu anlattılar ona. Kimisi onun iyileştirdiği insanları getirdi karşısına belki hatırlar diye. Bir şeyleri. Kimisi de açıp bir zamanlar onun iyi ettiği yaralarını gösterdi. Fakat hiçbir şeyi hatırlamadı şifacı. Unuttuğu için de ilaçları nasıl yaptığını, kendisine yeni bir hayat kurmaktan başka çaresi kalmadı. Gezdi, düşündü ve pazarlarda bir şeyler satmaya karar verdi. Ne satacağı önemli değildi, her şey olabilirdi. Basit bir hayat istiyordu yüreği. Açık havayı içine çekmek ve insanlarla olmak için yeterliydi ve basitten başlayacaksa eğer kendisine ait duyguları hatırlamaya, yaşam sevincini koymuştu ilk sıraya. Bebekler bile hissedebildiğine göre bu duyguyu, kolaydan başlamak en doğrusuydu. Gafil ile Soytarı da onun yanında kaldılar, o kendisini idare etmeye başlayana kadar. Çok geçmeden yine yüzü gülmeye, gözleri ışıldamaya başladı şifacının. Kendi hayatına dair her şeyin aklından silinmiş olmasına rağmen tutunuvermişti yaşama yeniden. O zaman Gafil ile Soytarı'nın ülkeden ayrılma vakti geldi çattı. Kalmak isteseler de eğer, sarayınkiler de dahil ülkenin tüm kapıları onlara açıktı. Hancı bile onları ağırlayabileceğini söylemişti veda etmelerinden bir gece önce. İkisinin de adına sarayda verilen yemekte. Ne var ki ikisinin yüreğinde de yola devam etme isteği vardı. Mutsuzluk hastalığının nasıl olup da kendilerine bulaşmadığını pek anlayamamış olsa da Soytarı. Gafil'in bu konuya cevabı kısacıktı. Aşılıyızdır biz belki de. Madem ki umutsuzluğa karşı aşılılardı, öyleyse nereye giderlerse gitsinler mutlu olacaklardı. Sevdi bu düşünceyi Soytarı. Yemek sona erip de vedalaşınca herkesle boşalan avluda yalnız kaldılar Gafil ile Soytarı. İkisi de bilmiyorlardı nereye doğru yol alacaklarını. Aynı yolu alacaklarından bile emin değildiler. Sormaya da çekiniyorlardı birbirlerine. Birlikte mi gideceğiz diye konuşmadılar bir süre. Kuzey Yıldızı'nın kızıyla hükümdarın oğlunun hikayesini bitirecek misin diyerek sessizliği bozdu Soytarı. Hani yarım kalmıştı. Anlatmamıştın oğlanın gözlerinin nasıl parladığını, bir yıldız gibi ışıldayacak kadar yaşamı sevmeyi nasıl başardığını. Anlatamam dedi Gafil, mahcup bir sesle. Bilmiyorum çünkü. Bana hikayeyi anlatan bu bölümü anlatmadan ayrılıp gitmek zorunda kalmıştı yanımdan. Tıpkı benim size yaptığım gibi. Gitmeden önce de iki sevgilinin sonunda kavuşabildiklerini söylemişti. Ama anlatamamıştı nedenini, nasıl mı? Neden daha önce söylemedin peki diye çıkıştı Soytarı. Boşu boşuna merak ettirdin beni. Daha sonra kendim uydurabilirdim belki diye düşünmüştüm dedi Gafil, utanarak Soytarı'dan. Ama uyduramadım bir türlü. Bilmiyorum çünkü sadece var olmaktan mutluluk duymanın nasıl bir şey olduğunu ve şifacınınkiler gibi gözlerin ışıldamasını sağlayacak kadar nasıl sevilebileceğini hayatın. Bir şey söylemedi Soytarı. Söylemek istedi ama bilemedi ne diyeceğini. Oysa emindi Gafil'in her ne olursa olsun yaşamayı sevdiğine. Ama belki de kendisi bunun farkında değildi. Belki de bundandı insanların ona Gafil demesi. Biliyor musun dedi Soytarı konuyu değiştirme isteğiyle. Şifacıyı bulmak için çobanın yaşadığı yere gittiğimde seninle birlikte geziyor olmamızı tuhaf şeylere yordu kumarbaz. Nasıl tuhaf diye sordu Gafil. Duraladı Soytarı ve devam etmekten vazgeçti. Onun yerine geçiştirdi sözlerini. Ne bileyim ben, kumarbazı bilirsin işte, onun sözlerinde anlam aranmaz. Bir şey demedi Gafil. Sessizce gökyüzünü seyretti. Ne kadar çok yıldız vardı bu gece ve ne söylemişti acaba kumarbaz Soytarı'ya? Kumarbaz sana ne dedi diye döndü Soytarı'ya. Ne var ki çoktan kalkmış yürümüştü Soytarı ve hadi diye sesleniyordu belli belirsiz bir hüzünle. Hadi kalk geç oldu artık. Saraya girdiler birlikte. Ertesi sabahı düşünerek uykuya daldılar ikisi de. Sabah gün doğarken ayrıldılar saraydan. Onları uğurlamak için yanlarında gelen vezir ve şifacı ile birlikte. Vakit öğle vakti olduğunda vardılar ülkenin çıkışındaki yol ayrımına. İkisi de vezir ile şifacıdan geri dönmelerini istediler. Hadi dediler, hadi gelmeyin artık bizimle. Gelmeyin ki daha fazla üzülmeyelim sizlerden ayrıldığımız için ve hızla bitsin vedalaşmamız, sizde kalmasın aklımız. Öyleyse açık olsun yolunuz dedi vezir. Hangi yoldan gideceksiniz diye sordu şifacı. Gafil sol taraftakine dikti gözlerini. Soytarının gözleri tereddüt etti. Yola ayrı ayrı mı devam edeceksiniz diye sordu şifacı şaşkınlıkla. Gafil Soytarı'ya baktı sessizce. Önce bilemedi Soytarı. Bırakacak mıydı arkadaşıyla birlikte hareket etmeyi yoksa devam mı edecekti? Çabuk karar verebilmek için kapattı gözlerini. Açtığında biliyordu artık neyi seçeceğini. Sağ taraftaki yola doğru birkaç adım attı Soytarı. Şimdi seçme sırası Gafil'e gelmişti. O da çabuk verdi kararını. Biliyordu ne zaman ne de yaşam kendilerinin gerisinde kalanları beklemezlerdi. Soytarı daha başını çevirmeden ona yetişti. Adımlarını birbirlerine uydurmaları kolay oldu. Birlikte takla atmaları ise daha kolay. Gafil ile Soytarı yeni bir hayata işte böyle yuvarlandılar. Kitabın sonu. 27 Nisan 2013, sayfa 134.